27. ayrım, sayfa 266. Tehlikeli bir uçuş denemesini ilk kez gerçekleştireceklerine rağmen üçü de hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlıydı. Hürşah uçuş öncesinde arkadaşlarına "Önce ben atlayacağım. Bulunduğumuz yerden koşarak kendimizi boşluğa bırakıp kollarımızı yana açacağız. Eğer ırmağın üzerine geldiğiniz halde hala havadaysanız ipliklerden üç tanesini kesin. Bir sözü olan var mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmayınca "Haydi aşağıda görüşürüz" dedikten sonra "Ya Allah" deyip koşarak kendini uçuruma bıraktı. Rostov bir kubbe gibi şişen halının süzülüp ilerlemesini hayretle izlerken peşinden Tuğbek attı kendini uçuruma. Onu Rostov izledi. Bir kartal gibi süzülerek aşağı doğru inerken Rostov belki de hayatında ilk kez heyecanlanmıştı. Uçan halı masallarını çok duymuştu ama adı üstünde onlar masaldı. Oysa şu an bir halı ile birlikte uçuyorlardı. Fakat uçuşlar kısa sürmüştü. İpleri kesmeye gerek kalmadan önce Hürşah, sonra Tuğbek, ardından da Rostov indi. Suya düşer düşmez hançerleriyle ipleri kesip yüzmeye başladılar. En fazla 50 kulaç sonra karaya çıkacaklardı. Tuğbek en öndeydi. Onun bir kulaç sağ gerisinde Rostov, sol gerisinde ise Hürşah yüzüyordu. Rostov bir ara "Kutlarım seni" dedi Hürşah'a. "Doğrusu bu kadar beklemiyordum." Hürşah oldukça mütevazıydı. "Olması gerekenler oldu. Ben sadece vasıtayım" dedi. Bu sırada Tuğbek "Yaklaşan bir karartı görüyorum" dedi. Hürşah o tarafa doğru baktı. Yaklaşık 30 kulaç kadar önlerinde bir timsahın kendilerine doğru yaklaştığını fark ettiler. İlk işleri hançerlerini çekmek oldu. Sağ ellerinde hançerleri, sol ellerinde ise yanlarına aldıkları sopalar vardı. Rostov her şeye rağmen hala şaka yapabiliyordu. "Bir cuma şarkısı da buna söyler misin?" dedi Hürşah'a. Hürşah "Haklısın galiba" diyerek hançerini dişlerinin arasına alıp timsaha doğru yüzmeye başladı. Hayvan ağzını açmış ilerliyordu. İyice yaklaştıktan sonra sol elindeki kalın sopayı timsahın ağzına dikine olarak koyup suya daldı. Hayvan doğal olarak çenesini kapatınca damağına saplanan sopadan kurtulmak için sağa sola çırpınırken Hürşah ve arkadaşları yüzerek karaya çıkmışlardı. Vakit kaybetmeden hızlı uzaklaşmaya başladılar. Yaklaşık 200 kulaç kadar yürüdükten sonra sık ağaçlı bir koruluğa geldiler. Hem yürüyor hem de elbiselerini çıkarıp sıkarak kurulanmaya çalışıyorlardı. En son çizmelerini dolan suyu boşaltıp çoraplarını kurularken Rostov, "İstesen timsahı kolayca öldürebilecekken neden yapmadın?" dedi. "Kuluçka mevsimi hayvanları öldürmek doğru değil," dedi Hürşah. "Seni anlamıyorum. Peşine fedailer takıp insanları acımadan öldürtmekte bir an bile tereddüt etmediğin halde sıra değersiz ve zararlı bir sürüngene gelince insafın kabarıyor." "Hiçbir şey gereksiz değildir Rostov. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin bir sebebi ve her sebebin de bir sonucu vardır. İnsanoğlu hangi sebep ve sonucun kesiştiği noktada olduğunu bilmelidir. Bunu bilen çok az sayıda insan yaratılışın doğasını da bilir. Yaratılışın bilgisi ise insanı marifetullah'a yaklaştırır. Ayrıca ben hayvanlara kızmıyorum. Onlar doğasının gerektirdiği gibi davranıyor. Oysa insan öyle mi? Cenab-ı Hak ona akıl ve özgürlük gibi iki değerli hazine vermiştir. İyiyi ve kötüyü bilmesine rağmen inadına kötüyü seçer. Bunun içindir ki insanlardan çekindiğim kadar hayvanlardan çekinmem. İnsanları öldürttüğümü söylüyorsun. Bu doğrudur ama savaş halinde olduğumuz da doğrudur. Zorlu düşmanlarımız vardır. Her savaşta insanlar ölür. Keşke savaşsız bir dünya yaratabilseydik." Bu sırada lafa karışan Tuğbek, "İlmi kelamı sonraya bırakın da bundan sonra yapacaklarımızı konuşalım" dedi. "Haklısın" dedi Hürşah ona bakarak. "Yaklaşık 2 saat kadar yürüdükten sonra bir Kıpti köyüne varacağız. Orada dostlarım var. Birer at alıp yola koyuluruz" diyerek yürümeye devam ettiler. Sabaha yaklaşık 1 saat kala köye gelip Hürşah'ın güvenilir bir dostundan 3 at alarak yeniden yola koyuldular. Kuzeybatıya doğru 4 dala ilerliyorlardı. Öğleye kadar yol aldıktan sonra Bart ormanlarına gelince durarak biraz dinlenip yeniden yola koyulurken Tuğbek, "Benim burada sizden ayrılmam gerekiyor dostlar" dedi. Arkadaşları üzülmüşlerdi. "Nereye gideceksin?" diye sordu Hürşah. "Bayat yaylağına. Bu çok mu gerekli?" Başına 100 bin altın ödül konan biri için sence bu topraklar yeterince güvenli mi? Değil elbette ama Alamut'un kapılarının sana açık olduğunu unutma. Ayrıca bir yardıma ihtiyacın olursa söyle, iki elim kanda olsa yine gelirim, dedi. Tuğbek, Rostov'a ve Hürşah'a veda edip Kuzeydoğu'ya giderken, Hürşah de Rostov'a seninle konuşacaklarım var, birkaç gün misafirim ol, dedi. Baştan böyle söyleseydin olmaz mıydı sanki? Kaderine merhaba deyip olmuş bitmişleri hayra yormaya çalış. Senin dediğin gibi olsaydı dostluğumuz belki de bu kadar içten olmayacaktı. Bir sorunumuz var ama. Hayırdır? Pek değil. Adamların birkaç güne kadar fidyeyi kaleye getirirlerse boşuna uçmuş olacağım. Sorun dediğim bu mu? Kaleye varınca güvercinlerle haber uçurur, kafileyi durdurup geri gönderirim, deyince Rostov merakla bunu yapabilir misin diye sordu. Elbette, diye cevapladı Hürşah ve dört nala yollarına devam ettiler. Bölüm 17. Yolları fazla uzun sayılmazdı ama Alamut kuşatma altında olduğu için Rudbar Vadisi'ni değil de batıdaki kayalığı izlemeleri gerekiyordu. Buradaki gizli geçitler hem güvenilir hem de vadiye göre daha kestirmeydi. Durup dinlenmeden öğleye kadar yol aldıktan sonra sarmal kayalıklara geldiler. Burası irili ufaklı çıplak tepeler ve yalçın kayalarla kaplıydı. Sıra tepeciklerin bazıları örülmüş kadın saçına benzediğinden buraya sarmal kayalıklar diyorlardı. Yaklaşık bir saat kadar yol aldıktan sonra yüksekliği 1000 kulaca yaklaşan sıra dağların eteğine geldiler. Burası kesinlikle ulaşıma müsait değildi. Bırakın atla gitmeyi, yayan bile aşılması güçtü. Sıra dağların eteğine ulaştıklarında atlarından indiler. Etrafta ürpertici bir sessizlik vardı. Hürşah yerden bir taş alarak karşısındaki büyük bir kayaya kesik kesik 3 kez vurdu. Çıkan ses kayalıkta yankılanırken eni 3, boyu 5 kulaca yaklaşan yekpare bir kayanın kapı gibi yana açıldığını gördüler. Atların yularından tutup içeri girdiler. Burası iki kişinin yan yana rahatça yürüyebileceği genişlikte bir mağaraydı. Beşer kulaç arayla duvarlara asılmış fenerler etrafı aydınlatıyordu. Rostov gördüklerine şaşırmıştı. Hele büyük kayayı kapı gibi açıp kapayan çelik düzenekteki ustalığa hayran kalmıştı. ''Burayı sen mi yaptırdın?'' diye sordu Hürşah'a dönerek. ''Hayır'' dedi Hürşah. ''Dedem yaptırdı.'' ''Kapıdaki çelik işçiliğini çok beğendim. Uygur ustalarının marifetine benziyor.'' ''Doğru, onlar yaptı zaten. Bu konuda çok iyiler.'' ''Peki, deden kapıların yapılmasından sonra ustaları öldürttü mü?'' diye sordu. Hürşah şaşırmıştı. Böyle bir soru beklemiyordu. ''Neden öldürtsün ki?'' dedi şaşkınlıkla. ''Geçitlerin yerlerini kimseye söylemesinler diye. Buna gerek yok ki. Onların hepsi davamıza yakınlık duyan insanlardı. Ser verip sır vermezlerdi.'' Hem konuşuyor hem de yürümeye devam ediyorlardı. 200 adım kadar ilerledikten sonra çıkışa geldiklerinde vakit ikindiye yaklaşmıştı. 100 adım kadar önlerinde iki dağ sırası arasında derin ve ancak iki atlının yan yana yürüyebileceği dar bir geçit vardı. Buraya inerek atlarına binip ağır ağır ilerlemeye başladılar. Kaç saat yol aldıklarını tam olarak bilmiyorlardı. İkindi kaşla göz arasında gelip geçmiş, akşam yaklaşmıştı. Dar geçidin sonuna geldiklerinde önlerine alçak tepeler ve derin çukurlarla kaplı engebeli bir arazi çıktı. Bir süre sağ yanlarındaki keçi yolunu izledikten sonra ufukta görkemli Alamut Kalesi belirdi. Kuleleri ve mazgallarıyla gökleri delercesine yükseliyordu. Batan güneşin kızıllığına gömülmüş gibiydi. Kaleye doğru yükselerek ilerleyen keçi yolunun sonunda kalenin surlarına yaklaştılar. Surlarla aralarında en az 20 adım uzunluğunda bir uçurum vardı. Nöbetçiler surlardan kendilerini görmüşlerdi. Hürşah atını durdurdu. ''Niye durduk?'' diye sordu. Rostov merakla. ''Karşıya geçeceğiz. Nasıl? Bekle görürsün.'' Tam bu sırada iki çeliğin sürtünmesini andıran bir ses duydular. Çok geçmeden surun 5 adım eninde ince uzun bir kısmı sessizce yukarıdan aşağıya doğru bir kapı gibi açılıp yavaşça inerek surla uçurum arasında bir köprü oluşturdu. Hürşah ve arkadaşı köprüden içeri girince kapı aynı şekilde yeniden kapandı. Birer manga asker kapının her iki yanında nöbet tutuyordu. 200 adım kadar ilerledikten sonra atlarından indiler. Seyisler atları alırken Hürşah kendisini karşılayan nöbetçi amirine emredici bir sesle Muzaffer diye seslendi. Uzun boylu, iri yarı, tepeden tırnağa zırhlı nöbetçi amiri koşarak gelip efendisini selamladıktan sonra saygıyla "Buyurun Seyyidina" dedi. Hürşah, "Kuşçu başını hemen bana gönder" diyerek arkadaşıyla birlikte yürümeye devam etti. İnce sütunların desteklediği revaklı ve kubbeli bir binanın önüne gelince mermer işlemeli düz bir kapıdan içeri girdiler. Burası bol pencereli, ferah bir yerdi. Zemin boydan boya kırmızı halılarla kaplıydı. Tüm perdeler ipektendi. Dört duvarda dörderden 16 gümüş şamdan bulunuyordu. Girişte mobilya yoktu ama her köşede en az 2 kulaç uzunluğundaki Çin vazolarında tavana kadar yükselen çiçekler vardı. Gerek tavan gerekse duvarlar altın ve gümüş yaldızla tezyin edilmişlerdi. Abanoz ağacından yapılmış sedef kakmalı süslü bir kapıdan içeri girdiler. Burası Hürşah'ın çalışma odasıydı. Eni 10, boyu 20 adım bulan oda boydan boya semerkant halısıyla kaplanmıştı. Tüm yaygı ve perdeler ipektendi. Altın yaldızla tezyin edilmiş tavanda 200 mumluk som altından bir orta avize ve 4 tane de 50'şer mumluk köşe avizeler vardı. Odanın girişten itibaren sağında kitap dolu raflar ve önünde 10 oturaklı ince uzun bir masa ile sol bitişiğindeki duvarda ise yerden bir adım yüksekliğinde ve 3 adım eninde sekiler bulunuyordu. Sekilerin üstüne çapı 10, yüksekliği 2 karış sedef kaplamalı ahşap sofralar konmuştu. Masanın etrafındaki sıralara geçip otururken Hürşah raflardan birer kağıt ve kalem getirip Rostov'un önüne koydu. "Biraz sonra kuşları uçuracağız. Adamlarına gerekli talimatı ver. Bizimkiler onları durdurup geri göndermeye çalışacaklar," dedi. Rostov bu gizemli dostuna minnet ve şükranla bakarken mektubu yazıp ona verdi. Hürşah mektubu masadaki mumlardan birine tutarak kurutup 8'e katladıktan sonra masaya bıraktı. Daha sonra düz beyaz bir kağıdı alıp "Bu da benim mektubum," diyerek onu da aynı şekilde katlayıp diğer mektubun yanına koydu. Bu sırada Muzaffer içeri girerken efendisini saygıyla selamladı. "Kuşçubaşı geldi Seyyidina. Huzurunuza girmek için emrinizi bekliyor." "İçeri alın," dedi Hürşah. Orta boylu, sağlam yapılı kuşçubaşı "Beni emretmişsiniz Seyyidina" diyerek içeri girdi. "Bu mektupları al ve kuşları hemen uçur." Kuşçubaşı "Baş üstüne" diyerek odadan ayrılırken Rostov "Sizin mektubunuz boş bir kağıttı. Bu özel bir işaret miydi?" diye sordu. "Hayır," dedi Hürşah. "Normal yazı vardı. Ama ben görmedim." "Görmedin değil, göremedin. Şimdi sen göremiyorsun diye var olan bir şeyi yok mu sayacağız?" Rostov şaşkındı. "Yine de görmediğim ve dokunamadığım şeyleri varsaymak bana zor geliyor. Bence varlığa yok demen senin düşünce tarzından kaynaklanıyor." "Nasıl yani? Bundan fersahlarca ötede kara topraktaki kara karıncayı göremiyorsun diye yok mu sayalım onu?" "İyi de bunun bizim örneğimizle ilgisi yok. Senin boş kağıdı katlayıp kuşçu başına verdiğini gözlerimle gördüm. Şimdi sen o kağıtta yazı olduğunu söylüyorsun. Buna inanmam için bana bir neden söyleyebilir misin?" Hürşah masanın üstünden aldığı bir kağıdı Rostov'a uzattı. "Al bak." Rostov kağıda dikkatle bakarken "Oradaki yazıyı görebiliyor musun?" dedi Hürşah. "Burada yazı yok ki," dedi Rostov gülümseyerek. Hürşah kendinden emin bir sesle "Aslında var ama sen göremiyorsun," deyince Rostov "Sen görebiliyor musun?" diye sordu. "Ben de göremiyorum ama onu görünür kılmak mümkün," diyerek Rostov'dan kağıdı alıp yanan muma biraz yaklaştırdıktan sonra yeniden ona uzattı. Rostov şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Kağıt yazı ile doluydu. Kağıda uzun uzun baktıktan sonra "Bu büyü müdür, keramet midir, yoksa mucize mi? Nedir Allah aşkına?" dedi. "Hiçbiri bu bir simya ilmidir. Ben de simyacıyım. Hepsi bu kadar. Biraz eğitimini alan herkes bunu rahatça yapabilir. İçine özel eczalar konmuş bazı mürekkeplerle yazılan yazılar kuruduktan sonra görülmez. Ama sıcağı tutunca yazı ortaya çıkar. Örneğin limon suyu ile yazılan yazı kuruduktan sonra görünmez. Isıya yaklaştırınca her şey ortaya çıkar. Biz mektuplarımızı düşmanlarımız okumasın diye böyle yazarız. Bu nasıl oluyor? Ne nasıl oluyor? Bazı mürekkepler neden görünürlük ya da görünmezlik sağlayabiliyor?" Hürşah güldü. "Taş niçin sert? Pamuk niçin yumuşak?" gibi bir soru bu. Tüm bunlar ilahi idare yasalarına tabidir. Bu yasalar neden böyledir dersen, ilahi murat öyle derim. İlim önemli değil mi? Allah daha önemlidir. Unutma ki bütün ilimler Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisidir. O irade ettiği için vardır. Allahsız bir ilmin ne başarı şansı var ne de yararı. İlerleyen zamanlarda insanlar ilahi irade yasalarını daha yakından tanıyacaklar. Tanıdıkları ölçüde de bugünün birçok sorunu o zaman sorun olmaktan çıkacaktır. Bu sözlerin ne yaparsak yapalım bazı şeylerin bilinmeyeceği anlamına mı geliyor? Tam olarak değil. Bazı şeylerin bilinmesi zamanın aklı ve ruhu ile ilgilidir. Unutma ki zaman da sürekli gelişip ilerlemektedir. Bilinenlerin giderek çoğalması bu gelişme ile ilgilidir. Akla ve zamana rağmen sınırsız bilgilenmek mümkün değil mi demek istiyorsun? Sınırsız bilgiden kastın mutlak bilgi ise dediğin doğru. Bunun için zamansızlığın ve mekansızlığın bilgisini yakalamak lazım. İstersen buna öte diyelim. Akıl sizi ötelere taşıyamaz. Burası sezgilerin, ilhamların, vahilerin ve aşkın dünyasıdır. Bu dünya ancak güçlü bir inanç ve aşk dolu bir kalple fethedilebilir. Bunun yolu da zikirdir, semahtır, riyazettir. Tüm bunları öğrenmek için de ilk adım doğru kılavuzu seçmektir. Hürşah'ın sözlerini ilgiyle dinleyen Rostov, "Eğer senin yanında fazla kalırsam ticareti bırakmam gerekecek," dedi. "Fena mı olur, bizim dairelerimizden biri olursun," dedi Hürşah. Bu söze ikisi de gülerken Rostov, "Zamanı ve öteleri bir yana bırakalım da beni buraya niye getirdin? Onu konuşalım istersen," diyerek konuyu değiştirmek istedi. "Haklısın, ben de onu söylemek istiyordum ama muhabbete dalıp esas konudan uzaklaştık. Asıl maksadım seninle gizli bir anlaşma yapmaktır. Sizi bunun için davet ettim," deyince Rostov anlamlı anlamlı gülümsedi. "Davet mi?" Hürşah onun ne demek istediğini anlamıştı. "Davet şeklimden dolayı binlerce kez özür dilerim. Allah bilir ya öyle olmasını istememiştim." "Önemli değil," dedi Rostov. "Asıl şu sır görüşmeyi merak ediyorum." Hürşah biraz düşünür gibi yapıp sonra ağır ağır anlatmaya başladı. "Hülagu'nun uluslararası yollarda bize ait malların nakliyatına yasak koyduğunu biliyor olmalısın." "Farkındayım. Hülagu bu kararı alınca oradaydım. Belki inanmayacaksın ama engel olmaya çalıştım." "Bunu duymuştum. Senin engel olmak istediğini ve kararın kumandan Ketbuan'ın önerisiyle çıktığını söylediler bana." "Casusların iyi çalışıyor," dedi Rostov gülümseyerek. "Hepsi işinin ehlidir," dedi Hürşah gururla ve anlatmaya devam etti. "Bildiğin gibi bize ait malların alımını, satımını ve nakliyatını yapanlar acımasızca öldürülüyor. Biz de misilleme olarak Moğol ordu birliklerine vurkaç saldırıları düzenlediğimiz gibi Güney İran ve Suriye yollarını kullanan kervanlara da saldırılar düzenliyoruz. Sen deniz yolunu kullandığın için fazla zararın olmadı. Yalnızca yolun uzadı. Şimdi eğer kabul edersen, senden ricam bize ulaşması gereken malların temininde aracılık etmendir." Rostov onu uzun uzun süzdü, ciddi bir ses tonuyla "Beni ucunda %100 ölüm olan bir anlaşmaya zorladığının farkında mısın?" dedi. "Evet. Peki neden ben?" "Çünkü Moğollar sana güveniyor. Size mal taşıdığımız duyulursa bu benim sonum olur. Bize mal taşıdığını kimsenin ruhu bile duymayacak. Bunu nasıl yapacaksın?" "Seninle biz hiçbir zaman görüşmeyeceğiz. Bizim adımıza getirdiğin malları Yemenli bir araba satıp paranı alacaksın. Belki merak etmişsindir. Bu arabın İsmaili inancıyla hiçbir ilgisi yoktur." "Peki sonra?" "Malı alan Arap, Bahreyn'de iş yapan iki Hristiyan tacire satacak. Bizimkiler de onlardan satın alacaklar. Ayrıca Bahreyn'de, Yemen'de Moğol etkinliğinden uzaktır. Aklına yattı mı?" "Aldığın önlemler tehlikeyi büyük ölçüde azaltıyor ama sıfırlamıyor." 27. ayrımın sonu. Sayfa 277.